11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
O zamanlar biz eşimize mektup yazamazdık. Ayıp karşılanırdı. Biraz da utanırdık. Anne babamıza yazar, "Herkes iyi mi?" diye sorardık. Onlar da, "Herkes iyi, sana da çok selamı var," diye yazardı. Diaspora Türk. Henüz 5-6 yaşlarındaydım. Bolu'nun Kıvrısçık köyünde ablamla birlikte dedem ve babaannemin yanında kalıyorduk. Onları hep annem ve babam bildim. Çalışmaları gerektiği için 3-4 yaşlarından itibaren ablamın yanında okula gidip gelirdim. Bu yüzden ablam bana küçük anne olmuştu. Öğretmenler durumumuzu bilirdi de ses etmezlerdi sanırım. O zamanlar çocukluğum yemyeşil bir köyde, hayvanların arasında mutlu mesut geçiyordu. Dedem ve babaannemin dışında iki annem, iki de babam vardı. Babam annemle genç yaşta görücü usulüyle evlendirilmiş. Hem bu sebepten hem de eğitim farkından dolayı annemden boşanmış ve bizim de annemle görüşmemizi yasaklamıştı. Annemin kimi kimsesi yokmuş, biraz da mecburiyetten olacak, 3 çocuklu başka bir adamla evlendi. Eşinden çekindiği için üvey babamın çocuklarının yanında bana hiç ayrıcalık göstermezdi. Luna Park'ta ikinci defa bir oyuncağa binmek istesem hemen elimi sıkar, göz kırpardı. Beni korumaya çalışırdı, bunu hissederdim. Ama yine de üvey kardeşlerim bir suç işlese benim üstüme kalırdı. Üvey babamdan bir kardeşim daha olmuştu. Bir gün benim örülü uzun saçlarıma özenmiş ve ağlamaya başlamıştı. Annem de hemen saçlarımı kesip onun saçlarına yapıştırmıştı. Bu durum sonradan çok zoruma gitti. Dedem bizi babamdan gizli anneme Bolu'ya götürürdü. Viyana'da olduğu için babamın haberi olmazdı. Ben 6 yaşındayken bir gün haber geldi. Babam gelecekti ve beni apar topar köye göndermeye çalışıyorlardı. Çok ağlıyordum. Ablam annemin yanında kalmıştı. O köy yolunu hiç unutamıyorum. Köye vardığımızda beni dedeme teslim ettiler. Sonra cici annemle babam geldi. Bir sene önce sana cici anne alacağım diye götürdüğü düğünün babamın kendi düğünü olduğunu hatırlıyordum. Baba deniliyor ama zihnimde bir baba tanımı yok. Baba yabancı, anne yabancı. Yaşadığım o an bile yabancıydı benim için. Dedemlerin bizi anneme götürdüğünü öğrenince babam çok kızdı ve o dönüşünde pasaportumu çıkartarak beni de yanında Viyana'ya götürdü. Köyümden, ablamdan, annemden, dedemden, babaannemden, yani bana ait olan her şeyden ayrılmak zorundaydım. Yıl 1974. Babamla cici annem Viyana'da bodrum katta tuvaleti dışarıda olan küçük iki odalı kiralık bir evde yaşıyorlardı. Evde bakınıyordum ben nerede yatacağım diye, fakat bir türlü oda bulamıyordum. Sonradan odam belli oldu. Mutfakta yatacaktım. Geride bıraktığım köyümün güzelliklerinden sonra burada yaşamak çok zor gelmişti. Okulda Almancayı iyi şekilde öğrenmiştim ama babam başka çocuklarla arkadaşlık etmeme kızardı. Ne ben onlarla uzun süre oynayabilirdim ne de onlar bize gelebilirlerdi. Bu yüzden yalnız büyüdüm. Türkiye'ye ilk geri dönüşümüz 4 sene sonra oldu ama babam annemle ve ablamla görüşmeme müsaade etmiyordu. Her gittiğimizde beni onlardan kaçırdı. Annemle ablam da hep beni sorarmış komşulara. Saadet büyüdü mü, nasıl oldu, kime benziyor diye. Yıllarımız birbirimizi merak ederek geçti. Babam benim okumamı istiyordu ama ben annem ve ablama kavuşmak için bir an önce evlenmem gerektiğini düşünüyordum. 17 yaşımda nişanlandıktan sonra eşimin memleketine Ankara'ya gitmiştik. Dönüşte Bolu'dan geçerken arabanın tekeri patladı ve çarşıya girmek zorunda kaldık. O sırada biri yanımıza gelmiş, "Aa, bu Saadet mi? Çok büyümüş. Ne olur 5 dakika izin ver, ablasına göstereyim." deyip demişti. Meğer teyzemin oğluymuş. Babam, "Ben karışmam, kayınvaliden izin veriyorsa git." demişti ve onların izniyle seneler sonra ilk kez annem ve ablamla buluşmak için yola çıkmıştım. Orası küçük yer, herkes hemen toplanmış. İçeri bir girdim ki bütün akrabalar orada. Annemi ve ablamı seçiyorum ama algılayamıyordum bir türlü. Her şey çok hızlı, film sahnesi gibi geçiyordu ve sadece 10 dakika sonra yine babamın yanına dönmek zorunda kalıyordum. Şimdi her sene ablamla buluşuyoruz. Eskilerden konuştuğumuz zaman hep ağlıyoruz. Annemi de hep ağlarken hatırlıyorum. Şimdi 80 yaşında annem. Ve tabii ki sevgili o eşim. O olmasaydı bugün zor ayakta dururdum. Artık benim de torunlarım var. Onları farklı seviyorum. Çocuklarım bana kızıyorlar, bizi zamanında böyle sevmedin diye. Onlar olduğunda ben de çocuk sayılırdım ki. Yaşadıklarımı öyle zor atlattım ki, o sevgiyi kendi çocuklarıma gösteremeden yıllar akıp gitti. Saadet Tiftik. Yayını hazırlayan Merve Genç. Diaspora Türk. Evet sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den selamlıyoruz sizleri. 11. peron yolculuğumuz başladı. Sizlere canlı yayında okuduğum, Diaspora Türk'ten alıntıladığımız ve Merve Geç'in yayına hazırladığı bu cümlelerin ardından, bu hüzünlü yaşanmışlığın ardından sizlere program ekibimizi tanıtalım ve hemen ilerleyen dakikalarda sohbete devam edelim. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, daimi konuklarımızdan sevgili Özkan Pekesen ve birazdan telefonla kendisine ulaşacağımız Almanya'da Hayali Türkiye'nin Müziği adlı kitabın da yazarı, Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel geçişler konusunda akademik çalışmaları da olan, üniversitede dersler de veren, kitaplar da yazan Martin Grieb de telefon hattımızda olacak ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyorum. Fonda duyuyorsunuz, Türk müziğinin efsane isimlerinden Erkan Oğur'un tınılarını duyuyorsunuz. Şimdi o çalışmayı dinleyelim. Biz yine buradayız, 11. perondayız, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de canlı yayında sizlerleyiz.
Kar geliyor, Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Ben sevdiğimi eller almış. Aman annem, o da bana ar geliyor. O da bana ar geliyor. Aman annem, ar geliyor, ben öleyim. Çekliğimi doyurdular. Aman annem, kanadını ayırdılar. Kanadını ayırdılar. Aman annem, kanadını ayırdılar, ben
evet Özkan, Erkan Oğur. Ne diyeceksin Erkan Oğur hakkında? Ne söylesek bir eksik kalacak isimlerden biri.
Yani Erkan Oğur'la ilgili şunu söylemek lazım. Gerçekten müzisyen olmasının yanında da bir entelektüel zaten kendisi. Çok değişik çalışmalara imza atıyor. Değişik derken kastım şu. Hani normal piyasa müziği diye tabir edilir. Mecburen böyle bir cümle kuruyorum. O daha çok...
ya da popüler müzik değil yani.
Aynen, onun tamamen dışında ciddi temaları ele alan. Örneğin mesela yakın dönemde hemen Erkan Oğur ismini hatırlayacaktır insanlar. Eşkıya filminde de ciddi bir şey soundtrack yani yabancı deyimle.
Film müzikleri diyebiliriz.
İmza atmıştı. Birçok enstrümana hakim. Dediğim gibi yani bildiğimiz sanatçı, popüler sanatçı kimliğinin çok dışında biri. Evrensel bir yanı var yani. Dünya müziğinde birçok insanla yan yana gelen. Türkiye'de kendince bir kendi eleğinden geçirdikten sonra kendi kişiliğiyle alakalı bir şey bu. Çok önemli isimlerle yan yana girip bir takım başka çalışmalara imza atan, film müzikleri yapan, bazı bildiğimiz otantik ünlü türkülerimizi yeniden seslendiren, onlara bambaşka bir orkestrasyon katan Türkiye'nin kazanımlarından bir tanesi.
Sen daha iyi bilirsin ama benim yine zihnimde böyle bir perdesiz gitarda da ustalığıyla anılan bir isim.
Elbette zaten gitar başlı başına hani yabancı müzisyenlerin dediği gibi gitar belki de bu dünyadaki en havalı şeydir, enstrümandır derler. Ki perdesizi zaten daha da büyük bir profesyonellik gerektiriyor ama dediğim gibi yani yıllarını verdiği için son derece hakim. Nasıl burada bağlamadan bahsetmiştik, bağlama sanatçılarından, onların buna ne kadar hakim olduğundan, o da yani Erkan Oğur da perdesiz gitara çok hakim ve bambaşka bir tını veriyor tabii ki bütün müziklerinde.
Şimdi biz konuşurken sevgili Eda da monitöre yazmış, Martin Bey hatta diyor, hatta bağlanmış. Ben de Erkan Oğur öncesinde hani Martin Grieve ile bir bağlantı yapacağımızı söylemiştim. Sen bir takım notlar çıkarmışsın. Çok kısaca onlara okuyayım dinleyicilerimize. Sonra da Martin Grieve'e merhaba diyelim. 1961 Almanya, Freiburg kentinde doğuyor Martin Grieve. Müzikoloji, etnomüzikoloji ve sinolojinin dili ve kültürünü araştıran bilim dalı gibi çalışmalarıyla tanınıyor. Çeşitli üniversitelerde müzikoloji ve etnomüzikoloji dersleri veriyor. 2004'ten beri çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı'ndaki Türk Müziği Eğitim Programı'nın başkanlığını yürütüyor. Grieve'in Berlin'de yaşayan Türklerin yanı sıra Korelilerle ilgili çalışmaları da var. Ve 30 yıldır Türkiye merkezli çalışmalar yapıyor. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyor, bir ayağı Türkiye'de. İstanbul'da Türkiye'nin çok kıymetli üniversitelerinden Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans dersleri veriyor. 2000'lerin başında 2003'te Almanca, 2006'da da Almanya'da Hayali Türkiye'nin Müziği Bilgi Üniversitesi tarafından yayınlanıyor. Doktora tezinde klasik Türk müziği üzerine yapmak istiyor. Ancak çevresinde farklı müzikler dinliyor ve araştırmaya başlıyor. Martin Grieve hatta herhalde. Martin Bey merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Sizi tanıdık, daha da iyi olduk. Ben sevgili Özkan'ın emek emek derlediği böyle bir öz yaşam öykünüzden çok kısa spotlarla sizi tanıtmaya çalıştım ama tabii ki sizden dinlemek ayrı olacak. Siz de yarım asrı devirenlerden, 50'lerden artık yavaş yavaş 60'lara giden kuşaktasınız bizler gibi. Bizler biraz daha aşağıdayız. Neler söyleyeceksiniz? Yaşamak nasıl bir duygu Martin Bey?
Vallahi benim hayat bayağı değişmiş. Bu kitap yazdıktan sonra Türkiye'ye yerleştirdim. İstanbul'a oldum. Artık Almanya'da Türk müzik üzerine düşmek, konuşmak bana tuhaf geliyor. Çünkü artık yani Türk olarak, Türkleşmiş Alman olarak bakıyorum.
Harika, yani. Harika bir tanım yaptınız yahu. Gerçekten harika bir tanım yaptınız. Bizden oldunuz yani Martin Bey.
Efendim?
Bizden oldunuz diyorum.
Kaç sene oldu? 10 sene oldu bu.
10 sene oldu. 10 sene oldu. Türkiye'liyim artık, Türkleştim diyorsunuz ya, ben de bizden oldunuz diyorum. Bize dahil oldunuz yani.
Evet, artık Almanya'ya yabancı hissediyorum. İstanbul oldum. Türk gibi hissediyorum.
O zaman belki Türkiye'den bakınca Almanya'nın müziği diye de bir kitap yazarsınız ilerleyen yıllarda. Olur mu? Olur.
Zor olacak çünkü artık Almanya'nın durumu pek anlamıyorum. Yani ara sıra da Berlin'e gidiyorum, Almanya'ya gidiyorum farklı şehirlerde. Fark ediyorum en son 10 sene sırasında durumu bayağı değişmiş. 2015 yılındaki göçmen kriziyle beraber Türkçülük, İslamofobi ciddi şekilde çoğaldı. Aynı zamanda göçmenlere, Alman Türkleri için de destek verenlerin sayısı çoğaldı. Atmosfer çok farklı. Ben yabancı hissediyorum. O yüzden bunu analiz etmek, yeni bir kitap yazmak bana artık zor geliyor.
Öyle mi diyorsunuz? Öyle mi diyorsunuz?
Evet, gerçekten ciddi şekilde değişmiş.
Şimdi elimdeki notlarda var hani klasik Türk müziği üzerine de araştırma yapmak istediğinize dair. Neler oldu bu konuyla ilgili, neler söyleyebilirsiniz Martin Bey?
Benim doktora tezi klasik Türk müziğinin oluşumu üzerinde yazdım 90'larda. Yani Nevzat Atlı'nın Cumhurbaşkanı Klasik Müzik Korusu gibi bu tarz üzerine, yani Osmanlı müziğinden bugüne kadar ne kadar değişmiş, ne kadar çoğalmış tarzlar. Yani aslında genel olarak Türk müzik diye bir şey aslında yok diye düşünüyorum. Çoğalmak gerekiyor. Yani sanat müzik de sanat müzikler. Yani Zeki Müren ile Nevzat Atlı arasında o kadar büyük bir fark var ki. Münir Nurettin Selçuk'tan atıyorum İhsan Özgen'e kadar yine de o kadar fark var ki.
Çok geniş, çok geniş bir yelpaze diyorsunuz. Yani tek boyutlu değil diyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi?
Aynen öyle, aynen öyle. Ve şimdi sadece sanat müzik üzerine dediğim bütün müzik geçerli. Yani halk müzikte, yani Ege'den Kars'a kadar o kadar farklı müzik tarzları var ki. Popüler müzikten taverna, arabesk, pop müzik, hip hop falan filan filan. Yani benim için Türkiye'nin müzikal zenginlik budur. O yüzden de bu araştırmaya başladığım sonsuz bir alan. Ve bütün bu Türkiye'de var olan müzik tarzları hepsi herhangi bir şekilde Almanya'ya taşındı. Almanya'da yine sentezler oldu, daha da gelişti. Yani çok zengin bir alan. Hiç homojen değil.
Peki bir kıyaslama mutlaka zihniniz yapmıştır. Aslında bu cümlelerle de bu kıyaslamaya dair ipuçlarını veriyorsunuz. Örneğin Almanya'da müzik bu kadar katmanlı değil mi Martin Bey?
Yani Almanya'da şöyle söyleyeyim. Ben Alman olarak başladım bu araştırma. Biz Türk müzik bekledim. Ondan sonra İmam'da bir kaset dükkanına gittim ve yüzlerce binlerce kaset gördüm. Bunun hangisi gerçek Türk müzik diye sordum. Ondan sonra yavaş yavaş öğrendim, böyle bir şey yok. O yüzden bu karşılıklık, bu zenginlikten dolayı Almanlar için Türk müziği anlamak çok çok zor. Yani aykırı, renkli, çok geniş bir alan. Bu en büyük problemlerden bir tanesi. Almanların beklentiler çok dar bir şey. Yani İmam'da arabesk. Okey, İbrahim Tatlıses gibi bir müzisyen olsun. Herkes biliyor Almanya'da. Biliyordu özellikle.
Ama Martin Bey, siz de iyi bilirsiniz ki Batı mantalitesi Doğu'nun ufkunun genişliğine çok ulaşamaz. Yani her şeyi tanımlamak ve bir çekmeceye koymak ister. Belki Doğu'nun gücü ve renginin fazlalığı da budur.
Evet, aynen. Aynen. Yani sadece Türkiye'de değil ama Türkiye belki en iyi örnek. Söylediniz ya, ben kısaca Koreliler üzerine çalışıyorum.
Evet.
Koreli'nin durumu bir bakımdan da Türkiye'nin soyut şekilde benziyor. Orada bir sanat müzik var, bir halk müzik, bundan çok farklı olan. Batı müzikler de var, popüler müzikler de var. Artık dünya bayağı karışık oldu. Ve Türkiye belki en karışık, yani en zengin alanda.
Olumlu karışık. Mana, bu karışığı olumlu manada kullanıyorsunuz. Onu evet. Farkındayız. Evet, evet. Zenginlik olarak kullanıyorsunuz onu.
Zenginlik, evet, zenginlik. Gerçekten yanlış anlamadım. Gerçekten çok olumlu buluyorum bunu. Hayatım boyunca araştırsam mutlaka bitmez bu araştırma. Bu çok güzel bir şey. Sürekli yeni CD'ler çıkıyor. Yine albümler, yine bir gruplar, yine projeler. Yani Türkiye bu bakımdan, müzikal bakımdan belki dünyanın en zengin ülke.
Sizinle bir telefon bağlantısı yapmadan önce Erkan Oğur'dan da bir çalışmayı dinlettik. Erkan Oğur hakkında neler söylersiniz? Onun ustalığı artık dünyaca da kabul edilmiş bir gerçeklik değil mi Martin Bey?
Erkan Oğur dünyanın en büyük sanatçılarından bir tanesi. Ona tamamen hayranım. Belki bir bakımdan da bu zenginlik de insan olarak gösteriyor. Çünkü her şey yapıyor. Jazz müzisyenidir aynı zamanda.
Tabii.
Halk müzik söylüyor. Aleli müzik söylüyor. Türk müzik, her şey yapıyor. Ve her şey çok özel bir tarzla. Yani perdesiz gitar olsun, bağlama olsun, kopuz olsun. Her şeyi mutlaka Erkan Oğur. İlk sesden hemen herkes belli. Anlıyor. Yani çok özel bir sanat.
Bir de biz 1960'larda doğanların 70'lerde zihnine çakılan bir müzik insanımız daha vardı. Okay Temiz. Bilmem bilir misiniz Okay Temiz'i Martin Bey?
Evet, Okay Temiz bir zamanda çok başarılı oldu Avrupa'da. Jazz perküsyoncu olarak. Bu da ilginç. Çünkü Avrupa'da perküsyoncular, Türk perküsyoncular ilk başarılı müzisyenler arasındadırlar. Çünkü orada dil gerek yok. Avrupalılar,
evet,
özellikle Almanlar için Türkçe dil bayağı zor bir dil. Ve müzik, sanat müzik, orkestral müzik olsun, sesli bir müziktir. Fakat Okatevis gibi müzisyenler sadece perküsyon, yani enstrümental müzik yapıyorlar. Hı hı. O yüzden anlayış daha da kolaydı. Orhan Özçal'a benzeyen bir örnek, o da bayağı başarılı oldu. Türkiye'de başarılı olmadan çok daha önce İsviçre'de, Almanya'da başarılı
evet,
oldu.
Evet, evet, ben de tamam diyecektim.
Okatevis, ünlü müzisyenler, jazz müzisyenler beraber çaldı. Hala aktif, benim komşu, yani çok yakında bir atölyesi var. Çok çok iyi bir müzisyen ve hala yaşlı olduğuna rağmen süper aktif, harika bir müzisyen.
Martin Bey, biz konuşuyoruz ve süre akıyor hakikaten ama nedendir bilmiyorum. Ben yaklaşık 20 programdır devam ediyoruz 11. perona. 11. peronda saniyelerin böyle bir şeyi var, sanki ikişer ikişer atlıyorlar gibi. Süre sıkıştırıyor. Ben bu canlı yayında sizden şöyle bir söz almak istiyorum. Ya biz kalkalım gelelim İstanbul'da sizinle bir röportaj yapalım. Ya siz bir canlı yayınımıza kalkın buyurun gelin. Yüz yüze böyle daha uzun uzun sohbet edelim sizinle. Ne dersiniz buna?
Ay çok teşekkür ederim. Benim için hem büyük bir onur hem de sevinç. Çok teşekkür ederim. Tabii ki.
Tamam. Onu sevgili Eda üzerinden kararlaştıralım. Böyle bir araya gelme kararı verelim. Muhtemelen Özkan'ın da soruları var. Özkan da yanımda. Bakalım o neler diyecek Martin Bey.
Merhaba Martin Bey.
Merhaba Özkan Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Kitabınızla ilgili ya da sizin kariyerinizle ilgili gerçekten çok geniş bir, kapsamlı bir araştırma yaptım. İlk önce şu soruyu sormak isterim size. Şimdi biz Türk insanı olarak dünya popüler müziği bize bir şekilde dayatıldı. Yani biz bir Beatles'ı biliyoruz, Rolling Stones'u evet. biliyoruz. Bilmek istemesek dahi bunları bir şekilde öğrenmek durumunda kaldık. Ama siz tam da Avrupa'nın ortasında, tam ortasında hem de merkezinde, ciddi bir ülkede, disipliniyle ünlü bir ülkede, kalkıp Türk müziğini araştırdınız. Bir kariyerinize baktığım zaman sinolojiden bahsediyor ki bu Çin kültürüyle ilgili bir şey. Bir başkası Kore ile ilgili. Yani sizin kitabınızı incelerken ya da sizinle ilgili notları okurken gerçekten karşımızda çok ama çok farklı bir kişilik olduğunu fark ettim. Sizi bizim kültürümüzde bu kadar yakın olmaya götüren sebep acaba türkülerimizde ya da şarkılarımızdaki sözler mi? Ya da bu insani tavır mı? Ya da bir felsefe mi? En çok sizi bize yönelten ne oldu? Bunu çok merak ettim doğrusu.
Yani bu tabii ki büyük bir soru. Hayatım boyunca bu uzun bir yolculuktu benim için. Başlangıç nokta benim Türk komşulardı Berlin'de. Benim bütün komşular Türk'tü. Ve çocuklar o zaman ben çok daha gençim. Çocuklar da merak etti bu Alman ne yapıyor, ne müzik dinliyor. Ondan sonra bana ilk Türk kasetler hediye olarak verdiler. Birisi Emre Sahi, birisi Küçük Emre. Hikaye böyle başladı. Merak ettim. Bu Emre Sahi'nin kasetinde sanat müzik yazıyordu. Ben söz gibi baktım. Bu sanat müzik yani. Saray müzik, makam müzik olması lazım ama yani bu şarkıları hepsi biliyordum. Sadece İtalyanca, İngilizce olarak merak etmeye başladım. Türkiye'ye gittim, 84 yılında ilk sefer gittim. Daha da merak ettim ve hala meraklıyım. Yani böyle bir uzun bir kaydın başlangıcı oldu.
Bir şey daha ekleyeyim mesela. Bir
Küçük Emrah'ı dediniz Martin Bey?
Küçük Emrah yani bütün... Komşular kızı ona aşık oldu. O yüzden bana verdiler. Yani ben sevdim. O zaman arabesk, yani benim Türkçe yoktu o zaman. O yüzden arabesk Küçük Emre olsun, İbrahim Tatlıses olsun. Onların sesleri bayıldım. Güzel bir müzik düşündüm. Ondan sonra Türkçe öğrenirken yavaş yavaş güfteleri anlamaya başladım. Biraz mesafe oldu. Bu arabesk müzik çok tuhaf güfteleri var.
Evet.
Ama müzik sesleri hepsi çok güzel.
Çok önemli bir şey söylediniz. Yani anlama vakıf oldukça, hani Türkçe'ye vakıf oldukça bazılarını biraz daha kenara koydum, bazıları üzerinde yoğunlaştım diyorsunuz değil mi Martin Bey?
Evet, aynen. Yani bu dışarıdan ki bakış, müziğe bakış sizinkiden farklı. Yani ben hatırlıyorum eskiden böyle baktım. Artık Türk gibi dinliyorum da, alıştım da ama mesela bu aksak ritimler. Bu Almanlar için çok zor. Ben hatırlıyorum Türk pop müzik başladığın zaman, Türk diskolar açıldığın zaman tamam pop müzik, uluslararası bir pop müzik sayılıyor Tarkan vesaire. Fakat arada hep böyle aksak ritim çifti telif falan geliyor. Almanlar diskolara gittiler, Almanya'daki Türk diskolara. Pop müzikte herkes dans ediyor. Ondan sonra çifti teli başladığın zaman herkesin ayağa bakıyor. Bu ne? Dans edemem. Yani böyle bir tuhaflık da var.
Evet. Çok önemli bir sosyolojik tespit de yapıyorsunuz burada. Yani bizim hakikaten bir yüz yüze gelip bir program yapmamız artık farz oldu. Bu artık Türkçenin böyle deyimlerine de vakıfsınızdır değil mi? Farz olmak deyimi, bunlara kulak aşinalığınız vardır Martin Bey.
Aşağı yukarı her şeyi anlıyorum. Bazen deyimler daha öğrenemedim. Yani öğrenmekteyim hala.
Ne kadar güzel. Özkan sanıyorum bir şey daha ekleyecek.
Şimdi bu kadar büyük bir çalışmanın sahibi olarak, yani gerçekten müziği enine boyuna incelemiş bir insan olarak aklıma benim şöyle bir soru sormak da geldi. Yani biraz önce söyledim ya, bütün dünya bir takım müzisyenleri neredeyse tanımak zorunda. Allah aşkına bize söyler misiniz? John Lennon'la Neşet Ertaş arasındaki fark nedir? İkisi de insanlara aynı mı sesleniyor acaba?
Fark çok büyük. Müzik, bazen diyorlar müzik dünyanın dili ama bence böyle bir şey yok. Her müzisyen ayrı. Neşet Ertaş çok ayrı bir müzisyen. John Lennon çok ayrı. Tabii ki benzeyen şeyler var. Barışçılık, insanilik, müzikten içten söylüyorlar vesaire ama müzik tarzları, güçleri, ideolojileri, kimlikleri bilmem çok farklı. Her müzisyen, benim sonuç budur. Her müzisyen ayrı ayrı ciddi almak lazım, saygı almak lazım ve dinlemek lazım.
Evet, çok önemli bir tespit yapıyorsunuz. Her müzisyenin bir bakış açısı var ve onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Tabii ki birbirine benzeyen bakış açıları, çıkış noktalarını da belirli gruplar halinde değerlendirmek lazım. Çok çok değerli katkılarınız için çok çok teşekkür etmek istiyorum Martin Bey ben.
Ben de çok teşekkür ederim.
Telefonu kapatacaksınız, sonrasında Eda sizinle bir irtibata tekrar geçecek. Ya burada ya İstanbul'da bir araya geleceğiz. Bu muhtemelen bayram sonrası olacaktır. Bir oturalım, konuşalım. Çünkü sizin de söyleyecek çok şeyiniz var. Söyleyecekleriniz üzerinden biz de bir takım güzellikleri 11. Peron'da aktaralım istiyoruz. Biz 11. Peron programında yola çıkarken Türkiye'den, öncelikle Almanya üzerinden başlayan işte o göç olgusunu konuşalım ve her veçesini konuşalım istedik. Siz de tam da bu göç olgusu sonucunda işte Türk komşularınız üzerinden Türk kültürüyle, Türk müziğiyle tanışıyorsunuz ve bambaşka bir dünyanın kapıları size açılıyor. O kapılar Türkçe'ye kitaplar armağan ediyor, sizin araştırmalarınızı armağan ediyor. Hakikaten çok güzel, çok keyif verici bir yolculuk görüyorum ben buradan baktığımda.
Evet, çok keyifli, çok zenginleştirildim. Çok teşekkür ederim. Mutlaka devam edelim.
Tamam, tamam. Çok çok sevgiler, saygılar Martin Bey. Görüşmek dileğiyle 11. Peron'dan. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, hoşçakalın. İyi yayınlar.
Evet Özkan, ne diyorsun? Yani karşımızda ben artık Alman değilim, ben Türk'üm diyen bir insan var. Bunları duymak, tabii bunları aktarmak hakikaten bize de keyif veriyor.
Elbette, önceki haftalarda Erdinç'in duygularını Martin Bey'de de görüyoruz. Gerçekten burada, hani biraz önceki sorum aslında şununla da direkt orantılıydı. John Lennon bir...
Sorun evet, yani ben oraya notumu aldım, araya sıkıştırayım. Yani Özkan gidiş geliş bizim mesleğimizde elimizden alacak diye bir not düştüm. Böyle sorular ki yani bunlar tam... Ters köşe, güzel sorular.
Çok teşekkür ederim. Yani sonuçta insan dünyanın her yerinde insan. Hı hı. Dolayısıyla şeyleri, yaşadıkları konumlar ve koşullar ne kadar farklı olursa olsun, hı hı, herkes aşık oluyor, herkes birilerinden ayrılıyor ve bunu bir şekilde kendi kültürü içerisinde sentezleyip sanata döküyor. Hı hı. Biraz bu kadar geniş araştırmaları yapmışken... Bu anlamda da yani bu düşüncemi destekler nitelikte bir takım şeyler duyabilirim umuduyla böyle, hı hı, bir soru sordum. Hı hı. Ve tam da tahmin ettiğim gibi bir cevap aldım. Gerçekten Martin Bey'i kutlamak gerekiyor. Çok ama çok, bence kendisine çok yabancı olmasına rağmen bizim kültürümüze girmiş, bizi anlamaya çalışmış. Arabeskten tutun da her türlü müziğimizi inceleyerek, hatta dediğim gibi Çinlilere, hatta Korelilere kadar giden bir araştırması var. Kitabının ismini mesela ben çok tuttum. Hı-hı. Çok beğendim.
Bir daha tekrarla.
Almanya'da Hayali Türkiye'nin Müziği. Şimdi Almanya'dasınız. Bir hayal var ve onun müziğini yapan insanları araştırıyorsunuz. Biraz önce yine kendisinin söylediği gibi hiçbir sanatçıyı ayırt etmeden küçük Emrah'ına varıncaya kadar tek incelemiş. Almanya'yı tamamen gelmiş bu anlamda. Hatta biliyorsunuz oradan farklı ülkelere geçmek son derece, hı-hı, rahat Avrupa'da. Hı-hı. Bütün ülkelerde de araştırmaları var. Yani, hı-hı, İsviçre'sinde de gitmiş, İsveç'ine de gitmiş. Dolayısıyla ciddi anlamda bir zamanda bu konuya vermiş çok önemli çalışmaları var. İşte İstanbul'da da zaten Mimar Sinan Üniversitesi gibi.
Evet, yüksek lisans.
Ve konservatuvar görevlisi. Aynı zamanda orada bir bağlama bölümü açılmasında ciddi katkıları var. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Yani başka bir ülkede...
Bir Alman kalkıyor, bir bizim ülkemizde bağlama bölümü açılsın diye.
Yani
bunlar çok güzel
bu şeyler. Ülkenin bir vatandaş olarak aynı zamanda bizim kültürümüze yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür etmek
lazım. Tamam, bunlara hep teşekkür edelim. Sevgiyle, saygıyla analım ama bizim kültürümüzün de ne kadar albenili olduğunu, ne kadar çekim merkezi olduğunu da biraz da övünerek programın sonunda söyleyelim. Fazla tevazuya gerek yok.
Elbette bu ülkenin tamamen hakkıdır zaten.
Değil mi?
Aynen.
Evet, biz 11. perona yavaş yavaş çuf çuf çuf çuf çuf diyerek yanaştık sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu ana kumandada, belki programın başında ismini zikretmeyi unuttuğum ama çok çabalar harcayan sevgili Ayhan Taşçı. Yine her programda değerli katkılar veren sevgili Özkan Pekesen. Telefon bağlantımızda Almanya'da Hayali Türkiye'nin Müziği adlı çalışması üzerinden yola çıktığımız ve uzun uzun sohbet etmeye çalıştığımız ama yüz yüze sohbet sözü de aldığımız Martin Grieb. Ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz bu programda da. Görüşmek dileğiyle.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Bu akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.